Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18:50 ile 20:20 ve dünya saatiyle 15:50 ile 17-20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yeni akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ile 22-20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.farstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Murdat 1400, Hicri Kameri 16 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 27 Temmuz 2021 Salı. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İslam peygamberinin Kadir-i Hum hutbesi ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, İran ve Küba'nın biyoteknoloji, genetik ve aşı alandaki işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. İran, Çin'de ilk sünger demir fabrikasını kurdu. Fransa, İran'ın nükleer anlaşmayı sonuca ulaşılmada şansını tehlikeye attığını ileri sürdü. Ömer Çelik, Ermenistan'ı uyardı, bölgede barışın tehlikeye girmesine izin vermeyeceğiz dedi. Biden, Amerika'nın Irak'taki askeri misyonunun bu yıl sonuna kadar sona ereceğini bildirdi. Lübnan'da hükümeti kurma görevi eski Başbakan Mikati'ye verildi. Amerikan Savunma Bakanı askerlerdeki intihar olaylarının kaygı verici olduğunu söyledi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, İran ve Küba'nın biyoteknoloji, genetik ve aşılar alanındaki işbirliğinin çok önemli olduğunu söyledi. İSNA Haber Ajansı'na göre İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, dün Küba Finlay Aşı Enstitüsü Başkanı Vicente Wars Bencomo ile görüşmesinde iki ülke arasındaki dostane ilişkileri işaretle İran ve Küba'nın biyoteknoloji ve genetik mühendisliği, özellikle aşı üretiminde yapılan işbirliğinin çok önemli olduğunu belirtti. Küba Finlay Aşı Enstitüsü Başkanı, COVID-19 aşısının üretilmesi için iki ülkenin aşı şirketleri arasındaki işbirliğini ve bu aşının benzersiz özelliklerine temas ederek iki ülke arasında ortak aşı üretiminin hızlandırılmasına dair İran Dışişleri Bakanlığı'nın çabalarının takdiri şayan olduğunu söyledi.
İran'ın kuzeybatısına yer alan Erdebil Eyaleti Karayolları Taşımacılığı Genel Müdürü Bilesavar Mogan sınır kapısına son 4 ayda geçen yılın aynı dönemine oranla ihracatta %135 artış olduğunu söyledi. Erdebil Eyaleti Karayolları Taşımacılığı Genel Müdürü Kerim Mulla Vusuki dün yaptığı açıklamada son 4 ayda Bilesavar kapısından 7138 tır ile toplam 160 bin tonun üzerinde mal ihraç edildi dedi. İranlı yetkili bu dönemde ihraç edilen başta İran mallarının tarım ürünleri, çeşitli cam, sunta, benzin ve yakıt ürünleri, yapı taşları, kiremit, hurma, tuz olduğunu söyledi.
İran, Çin'de kendi yerli sistemiyle ilk yerli sünger demir fabrikasını kurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre MMI dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin'de ilk sünger demir tesisini tasarladı, inşa etti ve devreye soktu. Çelik üretiminde dünyanın ilk sırasında yer alan Çin ağırlıklı olarak bu yüksek tüketimli ürünü yüksek fırın yöntemiyle üretiyor. Ancak şimdi çevresel zorlukların üstesinden gelmek ve İran teknik ve mühendislik yeteneklerini kullanmak amacıyla Peret adı verilen yerli çelik üretimine yöneliyor. Peret teknolojisinin sahibi olarak İran'dan MMI Company ile Çin'den CSTM Company arasında ilk doğrudan gaz geri kazanım tesisinin inşası için sözleşme imzalandı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü İran'ı Amerika'nın nükleer anlaşmadan yasa dışı olarak çekilmesi ve Avrupalıların uluslararası nükleer anlaşmaya olan bağlı kalmamasından bahsetmeksizin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırma müzakerelerine geri dönmeye çağırdı. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü basın toplantısında yaptığı açıklamada İran'ın müzakerelere dönme süresi ne kadar uzun sürerse nükleer anlaşmanın sonuçlanmama olasılığı o kadar yüksek olur iddiasında bulundu. Fransız yetkili Tahran'ın müzakere masasına en kısa zamanda dönmemesi halinde İran'ın dünya güçleriyle bir anlaşmaya varma şansını riske atacağını ileri sürdü. Fransız yetkilinin bu açıklaması geçtiğimiz günlerde İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde İran Heyeti Başkanı Seyyid Abbas Arakçı'nın Viyana görüşmelerinin İran'da yeni bir hükümeti beklemesi gerektiğini söylemesi üzerine geldi. Arakçı, geçiş dönemindeyiz ve Tahran'da hükümet el değiştiriyor. Viyana görüşmelerinin İran'da yeni bir hükümeti beklemesi gerektiği açık. Bu demokrasinin gereğidir demişti.
Türkiye'de son 24 saatte 224.198 COVID-19 testi yapıldı. 16.809 kişinin testi pozitif çıktı. 63 kişi hayatını kaybetti. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 224.198 COVID-19 testi yapıldı. 16.809 kişinin testi pozitif çıktı. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulamalarının oranı %64, ikinci doz aşı uygulamalarının oranı %38,21 oldu. COVID-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1.323.982 aşı uygulandı. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39.726.015'i birinci doz, 23.714.368'i ikinci doz, 4.026.403'ü üçüncü doz olmak üzere toplam 67.466.786'ya yükseldi.
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ı bölgesel barışı tehlikeye atmakta suçladı ve uyardı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan tarafından Kelbecer'de gerçekleşen saldırıda bir Azerbaycan askerinin öldüğünü hatırlatarak şunları kaydetti. Bu saldırıyı en kuvvetli şekilde lanetliyoruz. Ermenistan saldırgan siyasetlerine devam ediyor. Bu bölge barışı için tehdittir. Bu saldırgan politikalardan Ermenistan kadar Ermenistan'ı cesaretlendirenler sorumludur. Ermenistan bu saldırgan politikalarla hiçbir şey elde edemez. Ermenistan kendisini teşvik edenlere aldanmasın. Bu saldırıları teşvik edenler Ermenistan'a gereken cevaplar verildiği zaman asla Ermenistan'ın yanında durmazlar. Ermenistan bu mütecaviz siyasetlerle kendisini daha zor durumlara sokacaktır. Ermenistan Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in mesajlarını iyi anlamalıdır. Aksi halde yeni sorunlarla yüzleşecektir. Ermenistan'ın bölge barışını tehlikeye atmasına müsaade edilmeyecektir. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Sırp mevkidaşı ile Bakü'de düzenlediği ortak basın toplantısında Ermenistan bölgede kalıcı barış konusunda yapıcı olmayan bir tutum sergiledi ifadesini kullandı. Bayramov, Bakü bölgede kalıcı barışın sağlanması için gerekli adımlar atıyor ve barış anlaşması için tüm adımları atmaktadır. Maalesef Ermenistan bu konuda yapıcı bir tavır sergilemiyor ifadesini kullandı.
Amerika Başkanı pazartesi günü Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Irak'ta konuşlu Amerika terörist birliklerinin muharebe güçlerinin bu yılın sonuna kadar Irak'tan çekileceğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre Joe Biden bu toplantıda Amerika'nın Irak'taki tek rolünün Irak ordusunun eğitimine yardımcı olmak ve terör örgütü IŞİD ile mücadele etmek olacağını iddia etti. Oval Ofis'te gerçekleşen görüşmede Biden, Kazım ile uzun süredir tanıştıklarını belirterek, "Benim yönetimim iki ülke arasındaki ortaklığı güçlendirmeye kararlı" diye konuştu. Biden, yıl sonuna kadar Irak'ta ne kadar Amerika askerinin kalacağı şeklindeki bir soruya, "Irak'ta işlerin iyi gittiğine inanıyorum. Bu durumda Irak'taki rolümüz gerektiğinde hazır bulunmak, eğitimlere devam etmek, yardımlar yapmak, ortaya çıktığında DAEŞ ile baş başa çıkmak" şeklinde olacak ama yıl sonuna kadar muhrip görevde kalmayacağız şeklinde cevap verdi. Kazimi, Irak halkının şu an her zamankinden daha da güçlü olduğunu kaydederek Amerika'da 3 gün kalacağı ve kongre üyeleriyle de temaslarda bulunacağı bilgisini paylaştı. Amerika'ya hareket etmeden önce Kazimi, terör örgütü IŞİD ile mücadele için Amerikalı askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını belirtmişti. Kazimi, yabancı askerlerin ne zaman çekilmesi gerektiği sorusuna da, "Görevlerimiz DAEŞ'a karşı savaşması ve bunun hazırlığı için özel bir zaman dilimine ihtiyacı var ve bu da Washington'da yapacağımız müzakerelere bağlı" şeklinde konuşmuştu.
Irak-Amerika zirvesinin nihai açıklamasına ve 2021 sonunda Amerika'nın Irak'taki muharebe misyonu sona ermesine tepki gösteren Irak El Nujaba Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Nasir El-Şemri, Irakların Amerika'nın Irak'tan tamamen çekilmesini istediklerini söyledi. Nasir El-Şemri bu sabah televizyonda yayınlanan röportajda, "Amerikalılara güvenmiyoruz ve kuvvetlerinin Irak topraklarında herhangi bir varlığına katılmıyoruz" dedi. Şemri, "Amerika'nın askeri varlığına karşı çıkıyoruz, Amerikan birliklerinin tamamen geri çekilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi. Irak'ta Amerikan varlığı konusunda ısrar edenler dış destekle varlıklarını güçlendirmek istiyorlar diyerek eleştirde bulunan Şemri, Irak semasının Amerikan ordusunun kontrolü altında olduğuna atıfta bulunarak, "Amerika'nın Irak'taki cinayetlerinin özellikle Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Irak Haşi Şabi Kurumu Başkan Vekili Ebu Mehdi El-Mühendis'in Amerikan terör güçlerince şehit edilmelerinin Amerikan Hava Kuvvetleri'nin açık bir cinayeti olduğunu söyledi. Şemri, Irak üstlerine hedef alan İsrail değil, aslında İsrail Amerikan birlikleriyle rol alışverişinde bulunuyor dedi.
Irak Askeri İstihbarat Teşkilatı, batıdaki El Anbar eyaletinde IŞİD terörist grubu liderlerinden birinin tutuklandığını duyurdu. Taslim Haber Ajansı'na göre Irak Askeri İstihbarat Teşkilatı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Irak kuvvetlerinin doğru bilgiler sayesinde gerçekleştirdiği özel operasyonlardan birinde şu anda IŞİD grubunun en tehlikeli teröristlerden biri olan sözde IŞİD'in müftüsünün El Anbar adasında tutuklandığını duyurdu. IŞİD terör örgütünün Irak'taki yenilgisine rağmen bu terör örgütünün bazı üyeleri hala ülkenin farklı yerlerinde dağınık bir şekilde terör eylemleri gerçekleştirmektedir. 17 Kasım 2017'de Irak kuvvetleri İran İslam Cumhuriyeti'nin danışmanlığı sayesinde ülkenin batısında olan Anbar vilayetinde Irak'ta IŞİD'in son üssü sayılan Rawa şehrini kurtarmayı başardı. Bu şehrin kurtarılmasıyla birlikte IŞİD'in Irak'taki işi fiilen bitmiş oldu.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad dün Rusya Devlet Başkanı Putin'in özel elçisi Alexander Lavrentiev başkanındaki Rus heyetini kabul etti. Kabulle terör suçları sebebiyle ülkelerini terk etmeye zorlanan Suriyeli mültecilerin geri dönüşü konusunda Suriye ve Rusya Federasyonu arasında ortak çabalar ve ikili işbirliği ele alındı. Esad son zamanlarda Suriye'ye sağlanan koronavirüs aşısının insani ve tıbbi yardımlar ve dozlar için Rus liderliğine şükranlarını sundu. Rus yetkili de Şam hükümetinin Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için uygun koşulları ve zemini sağlamak için aldığı etkili adımlar ve önlemler dikkate alındığında Suriye ve Rusya taraflarının bu konuda somut sonuçlara ulaşacağını olan inancını dile getirdi.
İşgalci İsrail zindanlarında haksız yere tutulan 14 Filistinli esir, idari hapis cezalarını ve herhangi bir suçlama yapılmadan esir tutulmalarını protesto etmek için açlık grevini sürdürüyor. Filistinli esirler konusunda uzman kurumların bildirdiğine göre, işgalci İsrail'in karanlık zindanlarında 30 Haziran itibariyle çeşitli zorluk ve eziyetlerden muzdarip 440'ı idari tutuklu, 41'i kadın ve 225'i çocuk olmak üzere yaklaşık 5000 esir bulunuyor.
Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun yeni hükümeti kurma görevini eski başbakan Necip Mikati'ye verdi. Michel Aoun, Beyrut limanında meydana gelen şiddetli patlamaya tepki eyleminin ardından 10 Ağustos 2020'de istifa eden Hasan Diab hükümetin yerine yeni kabineyi oluşturacak ismin belirlenmesi için meclisteki siyasi gruplarla yürüttüğü istişare görüşmelerini tamamladı. İstişare görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanı'na yapılan yazılı açıklamada Mikati'nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmek üzere Bab'da sarayına çağrıldığı aktarıldı. Bu arada Hizbullah'ın Lübnan Siyasi Konseyi Başkanı Seyyid İbrahim Emin As-Seyyid ülkede kabine kurulması gerektiğini vurguladı ve Hizbullah'ın kabinenin kimin tarafından kurulmasına önem vermediğini, önemli olanı siyasilerin yararına değil halkın yararına bir kabinenin kurulması olduğunu söyledi.
Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in yeni bir başbakan ataması halinde halkın güvenliğini ve hakkını gözettiği için görevini devredeceğini duyurdu. Meşişi yaptığı son gelişmelere, yaşanan son gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Kays Said'in kendisini görevden alması karşısında Cumhurbaşkanı atacağı yeni bir başbakana görevi teslim edeceğini belirten Meşişi, Tunus'un durumunun karmaşık hale getiren ve zora sokan engelleyici bir rol üstlenmeyeceğini kaydetti. Tüm Tunusluların güvenliğini ve hakkını gözetmesi nedeniyle devlete bir görev almayacağını ifade eden Meşişi, ülkesine her koşulda hizmet etmeyi sürdüreceğini belirtti.
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendi ülkesi ve Küba'nın Amerikan hükümetine karşı direnişine vurgu yaptı. Maduro haftalık konuşmasında Küba ve Venezuela halkı ve hükümetlerinin asla Amerika'ya teslim olmayacağını söyledi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi, ülkedeki 45 yasa dışı silah üreticisinin tutuklandığını duyurdu. Rusya'nın silah kontrolü düzenlemeleri bu ayın başından itibaren yoğunlaştı ve yeni yasa kaçak silah tedarik edenlere daha ağır cezalar getiriyor.
Amerikan Savunma Bakanı, Amerikan ordusu içinde intiharların artması konusunda derin endişesini dile getirdi. Amerikan ordusunun son yıllarda ordunun yaşam koşullarını iyileştirmek için 200 milyon dolardan fazla harcadığı belirliyor. 2018'de en az 326 Amerikan askeri intihar etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Katar Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti konusunda. İran İslam Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, pazar günü Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ile Tahran'da bir araya gelerek İran'ın güvenilir bir dost ve ortak olduğunu ispatladığının altını çizdi ve İran'ın komşuların hayrını istediğini söyledi. Reisi söz konusu görüşmede İran ve Katar halklarının din kardeşi ve karşılıklı bölgesel ortaklar olduğunu ifade ederek, Tahran'ın Doha ile ilişkileri özel önem verdiğini, gelecek hükümetin öncelikli siyasetinin komşular olduğunu belirtti. Katar Dışişleri Bakanı da söz konusu görüşmede reisinin zaferini kutlayarak Katar emirinin selamını iletip Katar'ın ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliği peşinde olduğunu ifade etti. Tahran ve Doha ilişkileri etkili siyasi ve ekonomik ilişkileri ilaveten bölgede yaşanan gelişmeler açısından da önem taşıyor. Bu konuda önemli olan ve dikkat edilmesi gereken konulardan biri ise seçilen Cumhurbaşkanı'nın bölgesel ve uluslararası konularda müzakere ve anlaşmaya varmak eylemidir. Bir diğer önemli konu ise Tahran'ın ikili ve çoklu işbirliği zarureti ve toplu güvenliğine vurgu yapmasıdır. Seçilen Cumhurbaşkanı daha önce Katar emiri ile yaptığı telefon görüşmede Tahran'ın aralarında Katar'ın da bulunduğu komşuları ile en iyi ilişkileri istediğini söyledi. Reisi baskı ve yaptırım döneminde ilişkiler düzeyinin yükselmesinin ise iki ülke ilişkilerinin devam etmesinin garantörü olduğunu belirtti. Aslında Katar Dışişleri Bakanı'nın özellikle 13. hükümetin kurulma eşiğinde gerçekleşen Tahran ziyareti özel ve önemli mesajlar içeriyor. Mevcut ilişkilerde kilit nokta yeni hükümeti, bölgesel dış siyaset doktrinin esas temeli olan toplu güvenliği oluşturmaktır. Dış siyasette bu konuya önem vermek bölge ülkeleri için barış, istikrar ve ilerlemeyi armağan edebilir.
Bu konu Cumhurbaşkanı'nın diğer dost ve komşu ülke liderleriyle telefon görüşmelerinde önemli vurgulanmıştır. Reisi geçen hafta Umman Kralı Heysem bin Tarık ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki önemli meseleler ve sorunlar hakkında komşularla konuşmak, istişare etmek, görüş birliğine varmanın 13. hükümetin diplomasi önceliği olacağını açıkça belirtti. Yapılan açıklamalar İran'ın her zaman komşuları ile müzakere hazır olduğunu ve olacağı gerçeğini gösteriyor. Fars Körfezi bölgesi günümüzde her zamankinden daha fazla dostane ilişkiler ve dayanışmaya ihtiyaç duyuyor. Bölgede güvenliği korumak için yabancıların varlığı ve silah yarışına da ihtiyacı yoktur. Sadece azimli olmak, boş suçlamalarda bulunmamayı gerektiriyor. Uluslararası İlişkiler Araştırmacısı Abdullah Bin Salih Babut söz konusu ilişkilerin bölge kaderi üzerindeki etkinliği hakkında şöyle diyor. İran ve Fars Körfezi kıyısındaki Arap ülkelerin işbirliği ve diyaloğu bölgeye barış ve istikrarı armağan edebilir. Bölgede yabancıların varlık alanı ve silah yarışını da azaltabilir. Barış için diyalog konusunda İran'ın hazır olması aslında çok taraflılık, bölgesel ilişkilerde yabancıların müdahalesinin sıfırlanması ve herkes için kalıcı güvenliğin oluşturulması yönünde hareket ilkelerine dayalıdır. Ekonomi ilişkiler alanında ise yeni hükümetin ekonomi diplomasi konusundaki başlıca önceliği komşuları olacaktır. Bu yüzden Katar ve İran arasındaki güven seviyesi dikkate alındığında Tahran ve Doha arasındaki ilişkileri çeşitli siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda genişletmek tamamen ulaşılabilir bir hedef olduğu söylenebilir. Özellikle de Katar'ın 4 yıllık kuşatması döneminde İran'ın mantıklı tutumu ve Katar'ı yalnız bırakmaması iki ülke halkları arasındaki bağları daha da güçlendirmiştir.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Türkiye'nin Suriye topraklarında askeri operasyonlara devam etme ısrarı üzerine. Suriye'deki tekfirci ve terörist hareketlerin yenilgisine rağmen Ankara yetkilileri Suriye topraklarında askeri varlıkları konusunda ısrar etmeye devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye Savunma Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak Suriye topraklarında askeri operasyonların devam edeceğini vurguladı. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın bildirisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de silahlı güçlere ve Ankara hükümetinin muhalif Kürt milislere yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı harekatının devam edeceği belirtildi. Türkiye Savunma Bakanlığı'nın en son bildirisi aslında Ankara yetkililerinin Suriye topraklarından çekilme niyetinde olmadıklarını gösteriyor. Aslında Şam yönetimi ve Suriye halkı ya daha üstün askeri bir güç ile Türk askerlerini kendi topraklarından atmalı veya bu konuyu uluslararası toplum ya da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi baskı kurumlarında gündeme getirerek bitirmelidir. Bu arada terörist grupları, özellikle IŞİD teröristlerinin aylardır Suriye ve hatta Irak'ın toprak coğrafyasında etkinliğini kaybetmiş olduğu da unutmamak gerekir. Bundan önce birçok bölgesel ve küresel siyasi çevreler, Türkiye yetkililerinin Suriye topraklarında askeri varlık çabalarını IŞİD terörist grubunun canlandırılması ile ilgili değerlendiriliyorlardı. Fakat şimdi yapılan birçok yorum, Recep Tayyip Erdoğan hükümetindeki yetkililerin Rusya'ya karşı savaşta IŞİD terör asker hareketinin üyelerini kullanmaya çalıştığı yönündedir. Örneğin tanınan Arap siyaset uzmanı David Elhanan şöyle diyor. Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı MİT yakın gelecekte Suriye'nin İdlib vilayetinde asker alımı ve Doğu Ukrayna'ya sevk için yeni çalışmalar gündeme aldı. Suriye merkezli en az 7 bin paralı askerin Türkiye tarafından Ukrayna'ya nakledilmesi bekleniyor dedi.
Bu yüzden görünen o ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye topraklarında çeşitli operasyonlar gerçekleştirmekle IŞİD teröristlerini kendi çıkarları doğrultusunda ihya etmek için her türlü çabayı gerçekleştiriyor. Bu bağlamda Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn İsa kampı gibi Suriyeli Kürt silahlı güçlerinin kontrolündeki cezaevlerinde terör grupları üyelerini kaçırmak Ankara yönetiminin hedefleri arasında yer alıyor. Ayn İsa kampı yakınlarında yer alan Türkiye askeri üsleri iki ülkenin ortak sınırından yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor. Söz konusu kamp daha önce aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 12 bin IŞİD mensubunun bulunduğu mekandır. Ancak Türkiye askeri operasyonlarının yürütülmesi ve Ankara yetkililerinin hareketleriyle son birkaç yılda birçokları Suriye'den kaçmayı başardı. Aslında Suriye'de iç kriz ve ülke askeri güçlerinin terör gruplarıyla çatışmalarını başlaması ardından Ankara yönetimi oluşan şartları suistimal ederek Suriye topraklarında muhalif Kürt grupları bastırma bahanesiyle illegal askeri operasyonlar başlattı. Tabii ki Türkiye ordusunun Kuzey Suriye'ye saldırısı, Suriye halkı ve hükümeti ayrıca uluslararası toplumun ve kuruluşların kanaması ile karşılaştı. Görünen o ki Türkiye yetkilileri Amerika ve diğer bazı batılı sultacı güçleriyle perde arkasında vardığı anlaşma doğrusunda Suriye topraklarını işgal etmeye devam ediyor. Fakat tecrübelerin gösterdiği gibi hiçbir ülke diğer ülkeyi işgal ederek kendi sultasını asla kuramaz. Amerika'nın Vietnam'daki yenilgisi ve Arabistan liderliğindeki saldırgan koalisyonun Yemen'de aldığı yenilgi ise bu siyasetin en bariz örnekleridir. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Mordat 1400 Hicri Kameri 16 Zilhicce 1442 ve Miladi 27 Temmuz 2021 Salı. Türkiye'den önce bugün Hicri Şems'i 5 Mordat 1358 tarihinde İran'da İslam İnkılabı'nın zafere ulaşmasının ardından İran İslam Cumhuriyeti'nin kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin emriyle Tahran'ın ilk cuma namazı İran'ın mücadeleci din alimlerinden merhum Ayetullah Taligani'nin imametinde eda olundu. İslam İnkılabı'nın zaferi kavuşmasından önce İran'da hakim olan baskıcı ve kapalı şartlardan dolayı cuma namazları genellikle eda edilemiyordu. Cuma namazı aslında ibadi, siyasi ve sosyal boyutlarına sahip olan Müslümanların katılımı ile düzenlenen görkemli bir toplantıdır. Ancak İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra bu ibadi ve siyasi merasim gerçek konumunu elde etti ve İran'ın Müslüman halkının vahdet ve kudret simgesi ve İran'ın iç ve dış meseleleri hakkında önemli bir merkeze dönüştü. ...41 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Mordat 1359'da İran'ın son şahı Muhammed Rıza Pehlevi Mısır'ın Kahire kentinde öldü. ...33 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Mordat 1367'de İran'ın batısında konuşlanan eli kanlı münafık terör örgütünün yok edilmesi yönündeki görkemli Mersad operasyonu başlamış oldu. Bu operasyondan iki gün önce kendi güçlerine İran ve Irak sınır bölgelerinde toplayan ve Irak'ın devrik rejimi Saddam tarafından ağır ve yarı ağır askeri teçhizatları ile donatılan münafıklar İran topraklarına saldırıya başlamışlardı. Eli kanlı terör örgütünün saldırı operasyonu aslında basit ve gerçek dışı bir operasyondu. Münafıkların lideri bunlara bağlı unsurlarında önemli bir engel ile karşılaşmadan ülkedeki güzergahlarından rahatlıkla geçebileceklerini ve kısa sürede Tahran kentine girerek başkenti ele geçirebileceğini sanıyordu. Ancak İranlı askeri güçler halkçı güçlerle birlikte İran'ın batısında Mesad operasyonunda münafıkları muhasara ettiler ve yabancılara bağlı unsurları da yok etmeyi başardılar. ...25 yıl önce bugün Hicri Şems'i 5 Mordat 1375'te İran'ın Kermanşah kentinin önde gelen alimlerinden Ayetullah Seyyid Cevat Hasani Huremşahi vefat etti. Seyyid Cevat Hasani Huremşahi Hicri Şems'i 1284 yılında Cedde İmam Hasan Müşteba Aleyhisselam'a bağlı olan bir ailede dünyaya geldi. Ayetullah Hasani adlı camisi 8 yıllık zorunlu savaş döneminde savaş cepheleri arasında en büyük yardım merkezi halinde gelmiştir ve Ayetullah Huremşahi de yaşlı olmasına rağmen savaş cephelerinde hazır bulunurdu. ...969 yıl önce bugün Hicri Kameri 16 Zilhicce 471'de Endülüslü Müslüman müneccim ve matematikçi Ebu Abdullah Muhammed bin Ciyani vefat etti. Nücum ve matematik bilimlerinde büyük yeteneğe sahip olan Ciyani, Oklidos Üsulü kitabının taraftarıydı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemiyle ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Star.
Vaka sayısında artış devam ediyor. Bakan Koca tekrar uyardı.
Cumhuriyet.
Yüksek faizli kredi, artan döviz kuru ve belirsizlik toplu iflaslara neden oluyor.
Karar.
Vaka artışlarına dikkat çeken uzman isimden kritik uyarı. Bu yangın büyür ve söndüremezsiniz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Aliyev Coşkun 25 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinde Erdoğan artık gündemi belirleyemiyor başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Siyasal yaşamda gündemin belirlenmesi önemlidir. Çağdaş iletişim bilimi de bu konu üzerinde yoğunlaşmıştır. 20 yıllık AKP iktidarının büyük bölümünde genel dünya koşulları ekonomik hayatı rahatlatmıştı. Bir yandan dış para kaynaklarından yararlanması, öte yandan Cumhuriyet'in birikimi, tüm fabrikaların özelleştirilmesi sonunda elde edilen büyük gelir, AKP için çok büyük yararlar sağladı. Elde edilen gelir üretim ekonomisine değil, inşaat ve altyapıya yöneltildi diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Son 20 yılda AKP iktidarı ekonomik hayatta mutlu bir dönem yaşadı. Erdoğan gerek başbakanlığı döneminde gerekse cumhurbaşkanlığının ilk aşamasında politik ve toplumsal gündemi belirliyordu. Erdoğan genellikle bir sorun ortaya atıyor, muhalefet partileri de bu konuya cevap yetiştirmek için günlerce uğraşıyorlardı. Türkiye yapay gündemlerin tartışıldığı bir alana dönüşüyordu. Kabul edilmelidir ki Erdoğan ve siyasal danışmanları bu konuda çok etkin oluyorlardı. Ancak ekonomi politikalarında yapılan büyük hatalar, döviz kurlarının ve enflasyonun yükselmesi, hayat pahalılığının her geçen gün kendisini göstermesi karşısında özellikle son 6 aydır Erdoğan gündemi belirleyemiyor. Eskiden gündemi saptayan ve daima muhalefeti saldırı içinde bulunan Erdoğan artık savunmaya geçmiş bulunuyor. Gündemi tespit etmekte yetersiz kalıyor. Son 20 yıldır ilk kez muhalefet partileri gündemi yönlendiren bir konuma yükseldiler. Cumhuriyet Gazetesi'nin her pazartesi günü anımsattığı 128 milyar dolar nerede, 10 bin dolar rüşvet alan AKP'li kim gibi sorular karşısında AKP siyasal iktidarı cevap veremez duruma düşmüş bulunuyor. Gündemi belirleyememe konusunun en çarpıcı örneği geçen hafta Kıbrıs'ta yaşandı. Erdoğan Kıbrıs gezisi haftalar öncesi öne çıkarıldı. Kıbrıs'ta önemli konularda açıklama yapacağı, sürpriz öneriler getirileceği belirtilerek kamuoyu heyecanlandırılmak istendi. Sonuç Kıbrıs'ta bir külliye yapılacağı noktasında kaldı. Kamuoyunda bir etkinlik yaratmadı. Başta CHP olmak üzere Millet İttifakı içinde bulunan İYİ Parti, Saadet, Deva ve Gelecek partilerinin iktidara yönelttiği sorularla artık iktidarı bunaltmaya başladıkları kabul edilmelidir. Özet şu, siyasal gündemi belirleyen Erdoğan bu yeteneğini yitirmiştir. Şimdi muhalefetin sorduğu sorulara yanıt verememektedir ve savunmaya geçmiştir. AKP siyasal iktidarının yanıtlanamayan bu sorular nedeniyle zor günler yaşadığı açıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP milletvekilleriyle toplantılar yapıyor. Milletvekillerine şimdiden 2023 seçimleri için çalışmaya başlamanızı istiyorum diyor. Bir başka konuşmasında artık masada değil sahalarda olmalarını istiyor. Hepimiz arazide olacağız diyor. Ardından Diyarbakır'a gidip konuşmalar yapıyor. Tüm bunlara bakılarak Erdoğan'ın erken seçim için karar verdiği yorumları yapıldı. Bu arada meclis seçim yasası, seçim barajı ve seçim bölgeleri için yasa tasarıları üzerinde çalışıyor. Bunlar seçimlerin erkene alınacağının en belirgin kanıtlarıdır. Sorulan soru üzerine AKP Grup Başkanı Akbaşoğlu zamanında yapılacak seçime erken hazırlık yapıyoruz yanıtını verdi. Erdoğan giderek eriyen AKP oylarını yeniden toparlamak istiyor. Ekonomi daha da kötüye gitmeden seçimlerin 2022 yılının ilkbaharında yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor.
Faruk Çakır 25 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde salgın bacadan mı gelecek başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Virüs salgını hakkında yapılan yayınlar insanların tedbir almasından ziyade daha fazla şüpheye düşmesine yol açıyor. Bunun bir sebebi de ilim adamları ve idarecilerin birbirine nakseden açıklamalar yapması. Tıp doktorları arasında aşı ve salgın konusunda söz ve fikir birliği olmayınca ortaya çıkan bu ihtilafın millete yansıması çok daha farklı oluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Pandemi dönemini en az zararla idare etmek için bilgilerin açık ve şeffaf olmasında sayılamayacak kadar fayda vardır. Her ne kadar bu süreci iyi idare ettiğimiz iddia edilse de ortaya çıkan tablo bunu doğrulamaktan uzak. Bazı uzmanlar olması gerekenden erken şekilde normalleşme sürecine girildiğini işaret ederek sürecin iyi idare edilemediğini belirtiyorlar. Başlangıçta çok tekrarlanan bu salgının en iyi biz yönetiyoruz söylemi ikna edici bulunmadığı için olsa gerek artık terk edilmiş durumda. Tabii ki yanlış idarenin ağır faturaları oldu ve bunu millet olarak ödedik. Daha ağır faturalar ödememek için bu hususta ehil olanların el ele vermesi ve milleti ikna etmesinde sayısız fayda vardır. Kurban Bayramı'nı engelsiz şekilde idrak etmiş olmakla belki hepimiz memnun olduk. Ama bayramdaki yoğunluk, ziyaretler ve kaynaşma acaba isabetli oldu mu? Burada maksat sadece idarecileri eleştirmek değil, fert olarak da tedbirleri gevşettiğimizin farkında olmamız icap eder. Bu salgın çok bilinmezli olduğu için mümkün olan tedbirleri almak ve şifa için dua etmek durumundayız. Bilindiği üzere salgına karşı alınan tedbirlerin gevşemesi üzerine COVID-19'a yakalananların sayısında hızlı bir artış görüldü. İşin ehil olan uzmanları önümüzdeki ay vakalarda daha hızlı bir artışın olabileceğini söylüyor. Uyarılar bununla da bitmiyor. Eylül 2021'de salgında 4. dalganın gelebileceği ifade ediliyor. Salgın bitmiş gibi davranmak, kapalı ortamlardaki görüşmeler, seyahatler ve bayramla birlikte vakalar artık harekete geçilmezse daha da artacak diyenler haklı çıkarsa ne olacak? Salgını kapıdan kovmuş gibi olduk ama hal ve gidişe bakılırsa kovulan salgın bu defa bacadan girecekmiş gibi tahminler yapılıyor. Acaba Türkiye ve idareciler buna hazır mı? Hiçbir yeni tedbir almadan salgının yaygınlaşması ve yeniden vakaların artmasına seyirci mi kalınacak? Böyle bir ihtimal var ise bir gün dahi kaybetmeden salgının artmaması için yeni ve ek tedbirler almak icap etmez mi? Bunun için idareciler başta olmak üzere bu konuda ilgili ve bilgili olan herkesin acil toplantılar düzenlemesi gerekmez mi?
Mehmet Faraç, 25 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde İhmal, Felaket, Rüşvet, İhanet başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Ne olur şu yamaçlara 5-10 katlı evler yapmayın. Bu çaylıklar azotla toprağı eritiyor. Bu balça dönüşüyor ve o binalar kaymayla karşı karşıya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yukarıdaki konuşmayı sel afetinin darmadağın ettiği memleketi Rize'de yapmış. Erdoğan bu konuşmayı kendi hazırlığı ile mi yaptı yoksa danışmanlarından hazırladığı bir metni mi okudu bilmiyoruz. Diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Ancak neresinden bakarsanız bakın bu konuşmanın içerisinde sadece bir gaflet yok. Görevini yapmayan belediye başkanlarının, kaymakamların, valilerin yani devletin tüm bürokrasisinin beceriksizliği, ilgisizliği, duyarsızlığı ve ihmalinin dışa vurumu da var. Sormazlar mı insana Rize dağ başında başıboş bir memleket mi? Yalnız Rize değil, su baskınlarının her zaman büyük felaketlere yol açtığı tüm Karadeniz'de yıllardır aynı gaflet ve ihanet hüküm sürüyor. Cumhurbaşkanı kendi memleketinin oldum olası nasıl bir imar çarpıklığı içerisinde olduğunu bilmiyor mu? Derelerin kurutulduğu, ormanların tüketildiği, yamaçlarda dere kenarlarında baskına müsait alanlarda yapılan evlerin yıllar boyu büyük felaketlere yol açtığını bile bile bir saptama mı yaptı Erdoğan, bir uyarı mı ya da bir sıkıntıya ihmale mi dikkat çekti belli değil. Türkiye'de yapı ruhsatlarının nasıl verildiği bellidir. Belediyeler bu konuda bir numaralı sorumludur. Yani devletin ülkenin her tarafında gece kondulara, kaçak yapılara, ruhsatsız binalara sözde göz açtırmadığı düşünüldüğünde Karadeniz bölgesinde de yurttaşlar kafalarına göre imar dışı alanlarda tehlikeli bölgelerde yapı inşa ediyorlarsa bunun asıl sorumlusu çarpıklığa göz yuman belediyeler, kaymakamlar ve valilerdir. Sormazlar mı insana, madem sel baskınlarına uğrayabilecek alanlarda inşaat yapılıyor da Rize Belediyesi nerededir, ne iş yapıyordur acaba? Dünyanın her tarafında şiddetli yağışlar zarar verebilir ama Türkiye'de, özellikle de Karadeniz'de olduğu gibi hiçbir ülkede sel baskınları adeta facialara yol açsın diye ortamlar yaratılmıyor, alanlar açılmıyor, tabiatın doğal kurallarına ihanet edilmiyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvede Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsvede Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam Peygamberinin Gadir-i Hum hutbesi.
Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberinin tarihi Gadir-i Hum hutbesini sizlerle paylaşmak istediğimiz sohbetimizin ikinci bölümünde birlikteyiz.
Allah bu konuda kitabından bana bir de ayet nazil buyurdu. Şüphesiz sizin veliniz Allah Resulü. İman edip namaz kılanlar ve rükû halinde zekat veren müminlerdir.
Gadir-i Hum hutbesi şöyle devam ediyor. Namaz kılıp rükû halinde zekat veren ve her halinde aziz ve celil olan Allah'a yönelen kimse Ali bin Ebi Talip'tir. Ey insanlar! Ben Cebrail'den, benim için Allah'tan beni bu önemli şeyi tebliğ etmekten mazur görmesini, dilemesini istedim. Zira takva sahiplerinin az olduğunu, münafıkların çokluğunu, kınayanların fesadını, İslam'ı alaya alanların hilelerini biliyorum. Onlar Allah'ın kitabında kendilerini şöyle nitelendirdiği kimselerdir. Bilmediğiniz şeyleri ağzınıza alıyordunuz. Onu önemsiz bir şey sanıyordunuz. Oysa Allah katında önemli, büyüktü.
Hakeza münafıklar defalarca bana eziyette bulundular ve beni uzun, her söze kulak asan kimse olarak adlandırdılar. Onlar Ali'nin benden ayrılmaması, benim kendisine düşkünlük göstermemem, onun bana temayülü ve beni kabullenişi sebebiyle böyle olduğumu sandılar. Sonunda aziz ve celil olan Allah şu ayeti nazil buyurdu. Yine o mükafatlardan, o peygamber her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyerek peygamberi incitenler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır. Çünkü o Allah'a inanır, müminlere güvenir ve o sizden iman edenler içinde bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eziyet edenler için mutlaka elem verici bir azap vardır.
Eğer ben bana bu sözü isnat edenlerin isimlerini ifşa etmek istersem ifşa edebilirim. Eğer onların kimliklerine işaret etmek istersem kimliklerine de işaret edebilirim. Eğer onları alametleriyle tanıtmak istersem tanıtabilirim. Ama Allah'a andolsun ki ben onların işi hususunda yücelik gösterdim. Bütün bunlardan sonra Ali hakkında bana nazil olan şeyi, ey peygamber, Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah kafirlere yol göstermez. Tebliğ etmediğim takdirde Allah asla benden razı olmayacaktır.
Gadir-i Hum hutbesinin bu bölümünde 12 imamın imameti ve velayeti resmen ilan ediliyor. Ey insanlar! Onun, Ali'nin hakkındaki bu konuyu biliniz ve anlayınız. Biliniz ki Allah muhacirlere, ensara ve onlara iyilikle tabi olanlara, köylüye ve şehirliye, araba ve aceme, özgüre ve köleye, büyüye ve küçüğe, beyaza ve siyaha, ona, Ali'ye itaat etmeyi farz bilmiş. Onu imam ve ihtiyar sahibi kılmıştır. Her muvahhid için onun hükmünü icra etmesi, sözüyle amel etmesi, emrini kabullenmesi gerekir. Her kim ona muhalefet ederse melundur, lanete uğramıştır. Her kim ona tabi olursa ve onu tasdik ederse Allah'ın rahmetine mazhar olacaktır. Allah onu ve onu dinleyip kendisine itaat eden herkesi bağışlamıştır.
Ey insanlar, bu böylesine bir toplulukta ayağa kalktığım son defadır. O halde işitiniz, itaat ediniz. Rabbiniz olan Allah'ın emri karşısında teslim olunuz. Zira aziz ve celil olan Allah Teala sizin ihtiyar sahibi ve mabudunuzdur. Allah'tan ve sizleri muhatap kılan peygamberinden, yani benden sonra da Ali Allah'ın emriyle sizin irade sahibiniz ve imamınızdır. İmamet makamı ondan sonra da Allah ve Resulü ile görüşeceğiniz güne kadar benim neslimin, onun çocuklarının hakkıdır.
Allah Resulü. Thank you.
Oh,